Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Aziz dostlar, kıymetli kardeşler. Hiçbirimizin doğurduğu ve büyüttüğü çocuk, yeryüzünün herhangi bir para birimiyle ölçülüp değerlendirilemeyecek kadar kıymetlidir. Hiçbirimizin çocuğunun bedeli para değildir, arsa değildir, mal değildir. İddia etsek çocuklarımız bizim canımızdan daha değerlidir desek, bir anne için, baba için bu iddia doğrudur. Hepimiz çocuklarımızı canlarımızdan çok, en az kendi canımız kadar seviyoruzdur, değerli görüyoruzdur. Bu Müslüman olsun, başka bir dinden olsun, bütün insanların doğurdukları, büyüttükleri çocukları için geçerli bir sözdür. Sadece Müslümanlara ait bir gerçek değildir bu. Her anne, onun için yeryüzünün en değerli varlığını doğurmuştur. Her baba, hiçbir insan kadar değerli olmayan, hiçbir insanınki kadar ölçülebilecek çapta bir değerle ölçülemeyen çocuğun babasıdır. Ancak kardeşler, bu büyük iddia canımızı ve her şeyimizi feda etmeye hazır olduğumuzu her an iddia edebileceğimiz, bu yavrularımızın bizden gördükleri alaka bu iddia ile orantılı değildir maalesef. Veya çocuklarımız için yaptığımız şeyler bir insanın canını feda etmeye hazır olduğu, o değerde gördüğü bir çocuğa yapılacak şeyler değildir. Çocukları Allah bize bir fitne olarak vermiştir. Kur'an-ı Kerim açıkça mallar ve çocuklar elinizde fitnedir diyor. Fitne kötülük demek değil, bela demek değil. Mal da bir fitnedir. Ama malla cihat da yapabiliyoruz, zulüm de yapabiliyoruz. Fitne demek, iki tarafı keskin alet demektir. Becerip değerlendiremezsen başının belası, değerlendirirsen başının tacı demektir. Her çocuk kendi çapında iyi bir fitnedir. Annesi için, babası için, onu öğreten, eğitenler için, onu yöneten toplum için. Her çocuk. Bir asır önce fitne bugünkü babalardı. Onların babaları için. Şimdiki doğan çocuklar, şimdiki babaların önünde fitne. Bir asır sonra, bir sonraki neslin önündeki çocuklar da bugünkü babaların fitne diye baktığı çocukların fitneleri olacaklar. Düzen böyle kurulmuş. Böyle bir düzen içerisinde Allahu Teala insan neslinin kıyamete kadar devam etmesini murad etmiş. Çocuklarımız bizim gözümüzde çok değerli. Canlarımız kadar, Hatta canlarımızdan da değerli. Allah'ın gözünde ise çocuklar bizim fitnemiz. Ne demek fitnemiz? O çocuklar sayesinde ya biz Rabbimizin imtihanını kazanıp kendimizi de onları da cennete koyacağız, ya da o çocuk tertemiz, berrak bir kafa ile, arızasız ve net bir yapıyla, fıtrata uygun olarak bana teslim edildiği halde ben bu dünyadan çekip giderken Allah'a kul olmayan, olmak istemeyen veya yaşadığı toplumun başına bela olarak musallat olmuş bir çocuğun doğuranı olarak çekip gideceğim. Ben Sultan Fatih'in babası, annesi olarak da bu dünyadan çekip gidebilirim. Bir katilin, hırsızın, zaninin, kumarcının babası olarak da çekip gidebilirim. Her doğan çocuk alim olmakla zalim olmak arasında duruyor. Ama tertemiz, berrak yaratılıyor. Lekesiz, günahsız, melekler gibi tertemiz yaratılıyor. Anne baba, annenin babanın yaşadığı toplum, çevre çocuğu alim yapıyor veya zalim yapıyor. Bu nedenle çocuk annenin babanın fitnesi, yani imtihanıdır. Ne gibi? Mal insanın cebinde bir fitne olduğu gibi. Hacca gidiyorsun, o mal sayesinde Allah'ın rızasını kazanıp cennete giriyorsun. Sadaka veriyorsun, cennet kazanıyorsun. Ama aynı malla cehennemin dibini de boylayabilirdin. Mal bir fitnedir. Değerlendirebildiğin zaman rahmet, değerlendirmesini bilmediğin zaman da ebedi bir zahmete dönüşüyor. Çocuklarımız da bizim için fitnedir derken Kur'an bunu kastediyor. Bu çocukların her biri, her doğan çocuk senin cennette şeref abiden olabilir. İnsanlık ondan çok seni rahmetle anabilir. Seni doğurana rahmet etsin Allah da dedirtebilir. Bu nereden çıktı? Bunu kim insanlığın başına musallat etti de denebilir. Muhammed aleyhisselamı da bir ana doğurdu. Ebu Cehil'i de bir ana doğurdu. Bu nedenle kardeşler, evlatlarımız bizim fitnelerimizdir. Onlar sayesinde arşa kadar yükselebiliriz. Onların yüzünden esfeli safiliğini boylayıp peşimizden meleklerin, küçücük kedilerin bile lanet ettiği bir insan olabiliriz. O zaman çocuk büyütmeyi yedirmek, içirmekten, giydirmekten, okula göndermekten, evlendirmekten ibaret zannetmemek lazım. Ben ölmeden, ruhumu teslim etmeden babalığım ve anneliğim bitmez diye düşünmem lazım. O 40 yaşına gelse bile doğuran, toplumun içine koyan ben olduğum için onun yüzünden mütebessim kalmam, güler yüzlü bir Müslüman olarak yaşamam da mümkündür. Onun yüzünden sabahlara kadar gözyaşı akıtmam, toplumun yüzüne çıkamayacak halde olmam da mümkündür diye düşünmem lazım. Okula göndermek hiçbir şey değil. Yedirmek, içirmek kedilerin de yapabildiği bir iştir. Hangi kedi yavrusunu aç bıraktı ki? Bir maharet değil yedirmek, içirmek. Zaten rızkı veren Allah. Toprağı münbit hale getiren Allah, gökten yağmur indiren Allah, bir yumurtayı tavaya kırmak ve onu omlet yapıp çocuğa yedirmekse eğer maharet, bunu tavuk yavrusuna yumurta yapmadan da yedirtiyor zaten. Bu nedenle biz evlatlarımızın doğurduklarımızın başımıza bela olmak yerine adımıza rahmet okutan, okyanuslar gibi bize rahmet getiren güzellikler merkezi olması için büyük gayretler içinde olmamız lazım. Aziz dostlar, bu yaşadığımız çağda devletler ellerindeki şirketleri ve ellerindeki her şeyi özelleştirerek devleti uzaktan idare etme mantığı kurdular. Özelleştirme furyası aldı gidiyor. Bunu devlet yaparken tenkit ediyoruz ama anneler babalar da çocuk yetiştirmeyi özelleştirdiler. Eskiden 18 yaşından sonra ilkokul diploması dışarıdan alırdı insanlar. Şimdi bir defa doğum öncesinden özel ebe eğitimi başlıyor. Doğuyor, aşılarına maşılarına yemine mamasına varıncaya kadar gene özel bakım merkezlerinde. 5 yaşında çocuk eğer anne çalışıyorsa 3 yaşında kreşe, 5 yaşında anaokuluna, 6 yaşında özel okula. Özel okul, özel okul, özel okul, özel düğün bitti. Her şey özelleştirilmiş dikkat ederseniz. Neredeyse anneler banka, doğum bankaları oluşuyor şimdi. Doğum bankalarında yani neredeyse tüp bebek olayı da daha fazla özelleştirilecek. Doğum zahmetinden de kurtulunacak şimdi. Bu özelleştirme furyası elbette yaşanan çağın teknolojik imkanlarından istifade etme açısından hoş bir şey. Ama bu bünyesinde görevi başından savmayı da ihtiva ediyor. Allah-u Teala'nın bakışında bir annenin, bir babanın çektiği eziyet, evlatla ilgili sıkıntısı, annenin ayağının altına cenneti koymaya değecek kadardır. Özelleştirme bunun bir bedeli olduğunu zannetmiyorum. Bunun için anneliğin, babalığın, çocuk yetiştirmenin özelleştirilmeyle baştan savulacak kadar kolay olmadığını kabul etmemiz lazım. Elbette yorulacağız, yıpranacağız, nefes alamayacak hale geleceğiz, ihtiyarlayacağız, genç yaşta beyazlaşacağız. Elbette. Hepsi bunların normal. Neden normal? Çünkü bir, insan yetiştiriyoruz. İnsan, eşrefi mahlukat. Yeryüzündeki en değerli varlığı yetiştiriyorsun. İki, bu normal insan değil, Müslüman yetiştiriyorsun. İkinci insan ediyor bu. İnsan yetiştirmek zaten zor. Müslüman insan yetiştiriyorsun, iki insan etti. Üç, sen sokakta bir Müslüman değil, Sultan Fatih ayarında bir Müslüman yetiştirmek istiyorsun. Üç, dört, sana bu emelinde, bu arzunda hiç de destek olmayacak. Belki 100 defa, 200 defa köstek olacak bir toplumun içinde bunu yapıyorsun. Daha doğmadan sen, dış baskıların, ahlaksızlığın seni ablukaya aldığını görüyorsun. Böyle bir toplumda, böyle bir ahlaksızlığın ahlak olduğu toplumda sen Sultan Fatih düzeyinde, Akşemseddin düzeyinde büyük insan yetiştirmeye çalışıyorsun. O zaman 1, 2, 3, 4 çocuk yetiştiriyorsun, kabul edeceksin tek çocuk yetiştirirken. Bunu doğurup sokağa salsaydın bir çocuktu bu. Müslüman yapmak istiyorsun, ikinci zorluk. Bunu normal Müslüman değil, Sultan Fatih düzeyinde, Akşemseddin düzeyinde, Selahaddin düzeyinde bir Müslüman yapmak istiyorsun, bir başka zorluk. Her şey senin aleyhine tuzak olarak kurulmuş, bir başka zorluk. Elbette evlat yetiştirmek bütün işlerden daha zor. Elbette 10 fabrika idare edersin ama bir çocuğu yetiştirmekte tıkanabilirsin. Bunu baştan kabul etmek lazım. Öyle çeyiz takımı toplamakla, bebek odası dizmekle çocuk büyütülecek olsaydı, herhalde yeryüzünün en kolay işi İnegöl'de hele, İnegöl'de mobilya merkezinde oda takım, çocuk takımları falan zaten ucuzdur herhalde. Bol bol çocuk yetiştirirdik. Hiç de böyle değil. Bu yeryüzünde bütün yeryüzü şartlarının muhalefetine ve ters baskısına rağmen iyi insan, iyi Müslüman yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Allah bu emelimize kavuşmayı hepimize nasip etsin. Şimdi kardeşler, bizim bu büyük hedefimize, yani normal değil, iyi insan, kaliteli insan, kaliteli Müslüman yetiştirme hedefimize ulaşabilmek için bir takım kurallara dikkat etmemiz lazım. Tekrar vurguluyorum, çocuğa iyi elbiseler giydirmek, iyi şeyler yedirmek, iyi okullara göndermek annelik babalık değil, bunları Kızılay da yapar. Çocuk yuvalarında da bunlar yapılıyor zaten. Hatta çocuk yuvalarında, kreşlerde anneden daha iyi eğitiyorlar çocuğu. Annelik zihinde başlayan, düşüncede başlayan ve eylemlerde devam eden, dualarla devam eden büyük bir olayın adıdır. Bir anne eğer büyük bir insan yetiştirecekse bu onun kıldığı namazda belli olur. Namazı kıldıktan sonra yaptığın duanı bana bir söyle bakayım. Kaç cümlen evladına ayrılmış? Kaç defa melekler senin ağzından Rabbim beni Selahaddin anası yap diye dua duymuşlar? Kaç kere kızdığın için elin kırılsın, otur, patla diye beddua ettin? Kaç kere dua ettin? Hedef buradan belli oluyor. Önce kafada ne yatıyor? İki anne, iki baba bir araya geldiklerinde hem Sultan Fatih yetiştirmeyi hayal ediyorlar, hem de iki saattir ne konuşuyorsunuz diye bir test yaptığımızda onların Sultan Fatih yetiştirme, Akşemseddin yetiştirme, alim, abid, zahit babası olma, annesi olma arzularındaki samimiyetlerini çok rahat ölçeriz biz. Siz dakikalardır, saatlerdir oturuyorsunuz, aranızda konuşuyorsunuz. Kaç cümleniz çocuk yetiştirmekle ilgili? Kaç örnek konuştunuz? Kaç yanlışı düzeltmekle ilgili çareler aradınız? Kardeşler, evlat yetiştirmek ama insanlığın iftihar edeceği evlat yetiştirmek, sadece onu doğurmak değil, doğurmak en kolayı belki, asıl iş beyinde, kafada bu planı yapmaktır. Mesela iki genç evlenme kararı verdikleri zaman çocuklarını hangi branşta okutacaklarını, hangi yaşta Kur'an eğitimine başlayacaklarını konuşabiliyorlar mı? Mobilyadan önce çocuğun Kur'an eğitim yaşı konuşulabiliyor mu? Anneye, hanımefendi, sizinle biz inşallah evleneceğiz ama çocuk yetiştirme konusunda seminer aldınız mı siz hiç? Sorulabiliyor mu? Hanımlar, eş adaylarına siz baba olacaksınız, çocuk döver misiniz, ne düşünüyorsunuz? Sorabiliyorlar mı? Şimdi bir yuva kuruyoruz. Yuvadaki hedefimiz çocuk yetiştirmek. O yuvayı kurarkenki hesaplar birbirimizin üzerinden ama. Neyin var, neyin yok, ne yapmayı düşünüyorsun, beni şuraya getirir misin? Bizim menfaatlerimizi konuşuyoruz ama çocuk yetiştireceğiz. Hesapla hayal arasında fark var. Bunun için kardeşler, biz evlat yetiştirmeyi Allah için yapılabilecek en büyük ibadetlerden görüyoruz. İyi bir mümin yetiştirmek Kudüs'te cihad etmek kadar mübarektir. İyi bir evlat yetiştirmek, her sene hac yapmaktan, 365 defa daha iyidir. İyi bir evlat yetiştirmek için Şevval orucunu bile tutmayabiliriz. Çünkü iyi bir evlat yetiştirmek, o evlat ölünceye kadar onun tutacağı bütün oruçların sevabına sahip olmaktır. 6 gün oruç ne eder bunun yanında? Herkes oruç tutuyor. Ama kolay kolay kimse bir Allah dostu yetiştiremiyor. Zoruna talip olmak lazım. Herkesin yapamadığını yapmak maharet. Önce çocuk yetiştirmeyi, doğurmak ve yedirmek, içirmek, giydirmek, okula göndermek olarak görmüyoruz. Bunları herkes yapabilir. Herkesin yapacağı, Müslüman olmayanın da yapacağı işler bunlar. Hatta Müslüman olmayanlar bu işleri daha da iyi yapıyorlar. Ama biz çocuğun ruhunu imanla donatıp, mümin, muvahhid, Allah'tan korkan, harama yanaşmayan, ancak mubahlarla yaşayan, mücahit bir mümin yetiştirme arzusuna sahip olmamız lazım. Melekler içimizdeki bu hasreti görmelidirler. Ramazandan Ramazana duygusallaşarak değil, 365 gün bunun için dua ettiğimizi, bunun için gözyaşı akıttığımızı melekler görmelidirler. Beytullah'a ilk vardığımızda, madem ki ilk vardığımda dualar kabul oluyor diye, selamun aleyküm demeden, beni mücahit babası yap, mücahit anası yap ya Rabbi dersek, Allah görür ki içimizdeki hasret budur bizim. İçimizdeki hasret başka şey, toplantılarda, muhabbetlerde konuştuğumuz sözler başka şey kardeşler. Havaya uyup herkes muhabbette konuşuyor. Ama içimizdeki yanan, kavrulan yüreğimizin ne ile kavrulduğunu Allah'ın görmesi bambaşka bir şey. Kardeşler, belli kuralları konuşmadan önce bir noktaya daha dikkatinizi çekeceğim. Ondan sonra dikkat edilecek birkaç meseleye temas edeceğim. Ashab-ı kiram Allah'ın kendilerinden razı olduğu insanlardırlar. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Allah onlardan razı. Onlar da Allah'tan razı. Oh be! Ne mübarek insanlar. Peygamber onlardan memnun. Allah memnun. Onlar memnun. Ne kulluk yapıp gittiler. Allah onlardan razı olsun. Kardeşler, onlar bile istediği gibi çocuk yetiştiremediler. Ebu Bekir bir Ebu Bekir daha bırakıp gidemedi. Osman bir Osman daha bırakıp gidemedi. Üçer beşer onar çocukları da vardı üstelik. Çocuk yetiştirmek, Kudüs'ü fethetmekten zor bir iş. Şeytan belki Kudüs'ün fethedilmesine göz yumar da 17 yaşında bir delikanlının kendiliğinden sabah namazına kalkmasına hiç müsaade edemez. O daha tehlikeli onun için. Kudüs davasından daha ciddi bir işten konuşuyoruz biz. Zaten Kudüs bir gün fethedilecekse eğer, İnşallah onu kendiliğinden annesi babası kaldırmadan sabah namazına kalkan delikanlılar yapacak Allah'ın izniyle. O delikanlıların işidir. 20 yaşında henüz üniversitesini bitirmeden Allah'ın kitabı diye gözyaşıyla Kur'an okuyan delikanlılar bu işi yapacaklar inşallah. Onları yetiştirmek Kudüs'tür, Mekke'dir, Medine'dir. Fetihtir, cihattır. Sırf böyle delikanlı yetiştirsinler diye Allah annelere cuma namazını da farz etmemiş. Cihadı farz etmemiş. Senenin 1/3'ünde namaz kılmayın demiş. Sırf böyle gençler yetiştirsinler. Bu kadar genç yetiştiren, böyle güzel gençler yetiştiren cihada vakit bulamaz. Böyle gençler yetiştiren ara sıra namazı kılamaz. Biliyordu Allah da bunun için. Bu nedenle kardeşler, bu dersimizde burada evlat yetiştirmenin bir fitne olduğunu ama bu fitnenin büyük bir rahmete doğru bizi götürebileceğini, eğer gafil avlanırsak başımıza bela olacağını vurgulamak için bu sözleri söylüyorum. Bunun için aman çocuklarınıza Kur'an öğretin filan demiyorum. Kameraların önünde çok açık ve net bir şey söylüyorum. Çocuklarımızın Kur'an okumaları, "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm" diye başlayıp Kur'an okumaları en son iş kardeşler. Kur'an'a iman etmeleri çok daha önemli. Rabbimin kitabı demesi hafız olmasından değerlidir. Nice hafızlar Kur'an'ın ve İslam'ın başına bela değil mi? Allah Kur'an'dan geçinen çocuklar mı yetiştirin dedi bize? Dedik ya, her şeyi özelleştirdik. Çocuğun dindarlığını da Kur'an kursu hocasına teslim ettik. 2 sene onda kalıyor, dindar oluyor. 2 sene öğretmende kalıyor, matematikçi oluyor. 2 sene marangozda kalıyor, sanatkar oluyor. Özelleşti, her şey özel. Değil. Çanakkale'de yüzlerce mezar taşının üzerinde hafız filan yazmıyor hiç. Filan köyden, filan kasabadan çoban Ahmet diyor, çoban Mehmet diyor. Hafızlar, hocalar medreselerde, kaçak yerlerde sığınıp Çanakkale günlerini geçirdiler. Okumamış adamlar, sarık saramayan zavallılar cephelerde şehit düştüler. Onlar hafızları da kurtardılar canlarıyla. Biz hafız istemiyoruz, Kur'an'a muhafız istiyoruz. Sabah namazına kalkamadığı zaman o gün kahrından, balkondan atlayacak kadar kendisini üzecek delikanlı arıyoruz biz. Annesini, babasını sabah namazına kaldıracak mücahit arıyoruz biz. Hafız işi değil bu işler. Bu iş hoca işi değil. İmam hatip işi değil bu iş. Bu delikanlı işi, delikanlı. Bunu yetiştirecek ana lazım. Bu duyguyu, bu cihadı içine sindirmiş baba lazım. Burada kardeşler, birkaç önemli kurala dikkat edeceğiz. 1. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Ne demek bu? Her çocuk orijinaldir demek. Sonra annesi, babası ve çevre o çocuğu berbat eder veya iyi yapar. Bu bize ciddi bir yük yüklüyor. Biz çocuklarımızın orijinalliğini kabul etmemiz lazım. Siyahtı, beyazdı, bodurdu, şişmandı, zayıftı, çekik gözlüydü, uzun kaşlıydı. Böyle şeylere takılmayacağız. Nasıl yarattıysa Allah, dünyanın en güzel çocuğu odur. Buna inanmayan anne ve baba o çocukla ilgilenemez. Bir annenin ilk gafleti, bir babanın ilk gafleti, çocuğu apartmandaki başka çocuğa kıyaslamasıdır. Filancaların çocuğunu görmüyorsun, 1 yaşında yürümeye başladı, bizimki hala takla atıyor buralarda. Büyük bir hata. 1 yaşında yürüdü de uzaya mı çıktı? O da 3 yaşına geldi, hala konuşamıyor. Onu niye bakmıyorsun? Her çocuk kendisi bir deryadır. Böyle kabul edeceğiz. Bu 6 yaşında çişini kendiliğinden yapmaya alışır. Bu da 2 yaşında alışır. Buna karşılık da bu 8 saat uyuyordur, doymuyordur uykuya. Bu da 4 saat uyuyup kalkıyordur. Her çocuğun artılarıyla eksileri toplandığında o çocuk orijinaldir. Allah ikisi birbirine benzeyen 2 çocuk yaratmadı henüz. Hatta parmak uçları bile kimsenin kimseye benzemiyor. 5 çocuklu bir evde 5 ayrı insan yaşıyor demektir. Bunu böyle kabul etmemiz lazım. Ne? Apartmandaki, mahallede, akrabadaki başka bir çocuğa çocuklarımızı kıyas edeceğiz. Bu bir cinayettir. Ne de abisine, kardeşine, ablasına çocuğu kıyas edeceğiz. O da yanlış. Ya bunun abisi şöyleydi. Abisi bundan 1 sene önce doğdu. Bir sene önce dünyada 2006 idi, şimdi 2007. Takvim bile aynı değil, sen nasıl aynı istiyorsun bunu? İkizler de aynı değil. Allah ikisi birbirine benzeyen tek bir çocuk yaratmadı bugüne kadar. Renklerimiz bile doğru dürüst birbirine benzemiyor. Annenin, babanın özellikle bu noktada gaflete düşmemesi lazım. Her anne, her baba şuna inanacak. Bu çocuk Allah'ın izniyle bu zamanın Ebu Bekir Sıddık'ı olur. Bitti. Bitti bu kadar. Bunun için çalışırız. Gayret ederiz. Bunun adam olmayacağı belli. Nereden anladın? Bu da mama yerken bile kaşığı tutmayı beceremiyordu. Maşallah, ne kehanet. Sen bunu nasıl anladın ya? Hayır. İlk günden çocukların üzerinden sanal projeler üretmemiz çok yanlış. Bir çocuk hakkında 25 yaşından önce iyi veya kötü kararı asla veremeyiz. 13 yaşında bir çocuk hafız, sabah namazına kalkıyor, oruç kaçırmıyor. Tamam işte, şimdi yetişti. Yok, bir dakika. 13 yaş demek bahar yağmuru demek. Ne zaman ne olacağı belli değil. 25 yaşında delikanlı olacak. Boyu, postu, fiziği yerine oturacak. Evlenecek. Ne olduğunu göreceğiz. O zaman iyi diyeceğiz. İyi diyeceğiz. 16 yaşında çocuk kapkaççılık yaptı. 2 kişiyi bıçakladı. 3 kişiyi kovaladı. Kızlara taş attı. Tamam, bu da terörist zaten. Yanlış. O da yanlış. O da yanlış. 16 yaşında henüz fiziği oturmamış, sakalı doğru dürüst çıkmamış, midesi belli değil, kafası belli değil, ayakkabı numarası son halini almamış. 16 yaşında da çocuk bu çocuk. En az 25 yaşına kadar bekleyeceğiz. Kur'an 40 yaşına kadar herkes çocuktur diyor. 40. 40 yaşına kadar. Annesini üzen bir çocuktan bahsederken Kur'an, 40 yaşına geldi gene üzmeye devam ediyor diyor. Demek 39 yaşında çocuk misket oynayabilir, hiçbir zararı yok. Torunlarıyla beraber oynayabilir. Oğluyla beraber. 39 yaşında da insan kumandalı arabayla oynar, kapıda da lüks arabası vardır. 39 yaşında çocuk olur mu? Olur tabi. Beyaz sakallı çocuk olur, ne olacak? Biz hayattan konuşmak istiyoruz. Kimse 16 yaşında, 17 yaşında iyi veya kötü değil. 18 yaşında bir genç kızın iyi bir kız olup olmadığı hakkında araştırma yapıyor. Gelin olarak alacak. Cevaplara bakıyorsun ki Hazreti Hatice'nin bir kopyası mübarek. Nereden aldı? Çok iyi. Bunu annesi sokağa çıkarmamış, işte filan yere gitmemiş, şöyle olmamış. Nereden iyi olduğunu ne biliyorsun ki? Annesi dilim dilim verdiği halde hayatı ona, öyle dilim dilim yakaladığı için fırsat eline geçmemiş. Kocasının evine gidip de gerçek mal sahibi gibi davranmaya başlayınca başka bir kadın çıkıyor devreye. Biz böyle değildi diyor. O zaman çocuktu. 18 yaşındaki kanaatleri sormuştuk biz. Kardeşler, biz gerçekleri kabullenmek zorundayız. Hayalle hayat yürümez. Gerçeklerle yürür. Bizi Allah imtihan için gönderdi. Biz bu imtihanı 16 senede bitirdik, gidiyorum ben diyebilir miyim? Ben ölmeden imtihanım bitmiyor. Ya da o ölmeden bu imtihan bitmiyor. Her halükarda biz son güne kadar devam eden bir imtihan için varız. Ciddiyet budur. Ve bunu çocuklarımızın üzerinde biz orijinal şekliyle uygulayacağız. Bir başka meselemiz, eğitim bu şimdiki anlayışta 6 yaşında başlıyor. Bu batıl bir anlayış. Peygamber Efendimiz kaç yaşında başlatıyor eğitimi? Rahminiz, nutfeniz için, yani çocuk olacak nutfeniz için güzel rahim seçin diyor. Eğitime ne zaman başlıyor? Evlenecek hanım adayında başlıyor. Kardeşler, enteresan bir örnek vereceğim. Yapılan araştırmalarda hamile bir kadının karnında 3 aylık, 4 aylıkken çocuğun hele hele 6 aydan sonra annesinin duyduğu şeyleri duymaya başladığı anlaşılmış. Yani 6 aylıkken bir çocuk anne rahminde, annesi müzik dinliyorsa o da müzik dinliyor orada. Kur'an dinliyorsa o da Kur'an dinliyor. 6 aylıkken daha. Bunun için müzikperest, müziğe iman etmiş Avrupalılar iyi gitarcı yetişsin diye çocukları hamile kadınlarının yanında hep gitar çalıyorlar. Çocukları iyi müzikçi yetişsin diye. Böyle iman etmişler, böyle yaşıyorlar. Şimdi kardeşler, 3 yaşında gören, dinleyen ve konuşan, yorum yapabilen bir çocuğun yanında sınırsız bir televizyon programı izliyorsanız siz, o çocuğun bundan etkilenmediğini hayal edebilir misiniz? Siz baba olarak haftanın 2 gününü futbol maçı izleyerek geçirin. Vurdu, takaladı, kaçtı, yakaladı diye geçirin. Çocuk orada her ne kadar oyuncaklarıyla oynuyorsa da sonra siz Fatih'in attığı topların surları nasıl deldiğini anlatın. Siz Fatih'in topları deyince hangi takımdan oynuyordu Fatih diyecek size o zaman. Eğer büyük adam yetiştireceksen 1 yaşında kundağındaki çocuğun yanında bile lakırdı yapmayacaksın. Ne olmasını istiyorsan onları konuşacaksın. Mücahit olmasını istiyorsan cihattan bahsedeceksin. Gerçi o cihattan o zaman anlamayacak. Ama annesinden emdiği süt damarlarında anne karakterini oluşturduğu gibi kulağından giren sözler 50 yaşındaki imanını oluşturacak onun. 3 yaşında bir çocuğun beyni 100 yaşında kullandığı beyniyle aynı beyin. O beyne ilave bir katkı yapılmıyor ki 20 yaşındayken. Doğduğunda çocuk beyni yaratıyor Allah, et büyüyor ama akıl ne varsa beyinde var. 20 yaşına geldiğinde tecrübeleri artıyor beynin. Biraz daha akıllanıyor. 30 yaşında beyin değişmiyor. Ne değişiyor? O görgüyle beyine gelen malzemeler çoğalıyor. Biraz daha anlayışı artıyor çocuğun. Bu ne gerçeğiyle bizi karşılaştırıyor? Çocuğu 1 yaşında bebek görme hakkına sahip değiliz. 1 yaşında bebek yoktur. Doğar doğmaz çocuk dinliyor diyeceğim, öyle değil. Doğmadan dinlemeye başladığı ortaya çıktı bu sefer. Hamile kadın müzik dinlemeyecek, Allah'tan korkan bir çocuk yetiştirmek istiyorsa. Nerede kaldı ki? Sayıp sövüyor, haramları konuşuyor, kendisi şarkı türkü söylüyorsa mücahit nerede bulacaksın sen? Çöplükte gül biter mi? Gül bitse kokar mı? Koksa kokusu hissedilir mi? Hepimiz büyük şeyler istiyoruz. Büyük şeyler yapmazsak istediğimizi elde edemiyoruz. Edemeyiz. Bunun için değerli dostlar, çocuklar bizim için fitnedirler. Her birimiz kıyamet günü medar-ı iftiharımız olacak. Övüneceğimiz çocukların babaları olabiliriz. Böyle anneler olabiliriz. Ama bu istemekle olmuyor. Hak etmekle oluyor. Bunu hak etmeliyiz. Ashab-ı kiram bile arzu ettikleri gibi çocuklar yetiştiremediler. Onlardan sonrakiler de yetiştiremediler. Ebu Cehil gibi bir zalimin, bir kafirin oğlu İkrim'e en büyük şehitlerden biri olarak Allah'a gitti. Bu imtihan bizim gece uykularımızı, gündüz huzurumuzu kaçıracak çapta olmalı. Allah görmeli ki biz uykudan kesildik, su içmiyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz, evlat derdindeyiz. Bu gayretimizi, bu arzumuzu, bu heyecanımızı görürse Allah, çok zor olan bu işimizi kolaylaştırır. Lütfeder, rahmet eder. O zaman taştan bile su çıkaran Allah, bütün bu kötü şartlara rağmen, umduğumuzdan daha güzel çocukların anneleri babaları olarak bizi bu sokaklarda yürütür. Allah buna kadirdir. Taştan su çıkarıyor kardeşim. Çıkmıyor mu? Kayalardan su çıkmıyor mu? Ölüyü diriltmiyor mu Allah? Neden? Her asırda Allah muhakkak bir sürü dostunu yaratacaktır. Bir sürü insan iyi kul olarak ona secde edecektir. Niye onlardan bir tanesi bizim çocuğumuz olmasın? Asla umutsuz değiliz. Her birimiz inşallah ümmeti bir asır sonra kurtaracak, insan benim evimden çıkacak diye umut ederiz. Bunun için gayret ederiz. Dostlar, evlat yetiştirmek okul kurmaktan zordur. Okul kurmak bedavacılıktır. Kur'an kursu açmak bedavacılıktır. Çocuğuna sözün geçmedi, başkalarının çocukları okusun diye Kur'an kursu yapıyorsun. Bunu meleklere inandıramazsın. Kendin avunursun ama. Elhamdülillah her sene 20 tane hafız yetişiyor benim açtığım kursta dersin. Cami yaptırırsın, melekler senin çocuğunu orada görmezler. Ne kıymeti kaldı? Köprü yaptırdın, altından senin suyun akmıyor. Ben ciddi bir iş söylüyorum. Acı bir hakikati konuşuyorum. Ve kardeşler, her şey bizim elimizde değil, Allah'ın elinde. Bizim elimizde hiçbir şey yok. Yeter ki biz samimi olalım, yeter ki biz ciddi gayret gösterelim ve yeter ki sabırlı olalım. Özellikle bir noktayı daha vurgulayarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Kardeşler, evlat yetiştirmek için en az Nuh Aleyhisselam kadar sabrın olacak. En az ama. Yani Nuh Aleyhisselam kadar değil de başka bir peygamber kadar olsa gene yetiştiremezsin evlat. Çünkü bu evlat yetiştirmek demek, yeri geldiğinde kendi anne babanı da karşına almak demektir. Yaşadığın bütün toplumu karşına alman gerekecek. Çocuk sana düşmanlık eder. Anam baban yapma etme diye sana baskı yapar. Toplum yapar, okulu yapar, çevresi yapar, televizyon. Bir sen bir de Allah kalabilirsiniz. Ama yılmayacaksın. Yılmak yok. Devam. Ne zamana kadar? Allah senin görevini tam yaptığını görünceye kadar. Ben bu kadar uğraştım, sabrettim. Ama bir türlü de olmadı. Allah yaptığımız işlere göre mi bize sevap veriyor? Gayret ettiğimize göre mi sevap veriyor? Kıldığımız namaz, bu yatsıyı kıldık mesela, tam Peygamber Aleyhisselam Efendimizin kıldığı namaz gibi mi? Hayır. Ne arar? Ne arar? Ama ne kadar umutluyuz değil mi? Bizimkini de yamayacaklar öyle bir yere diye. Bu kadar becerebildik çünkü. Abdestsiz gittik mi camiye? Kıbleye döndük dönmedik, bir tarafa çekip kıldık mı? Hayır. Her türlü abdestimizi aldık, döndük, işte becerebildiğimiz kadar okuduk. Gördük ki Allah bu kadar yapabiliyor. 20. asırda ne kadar yapacak İnegöl'de bu kadar yapabiliyor, gördü Allah. Ne yapıyor? İyilere katıyor bizi. Evlat yetiştirmek de böyle namaz gibi bir görev. Görsün ki Allah, didindik, gayret ettik, uğraştık, sabrettik. Sabrettiğimizi nasıl belgeleyeceğiz? İki şeyle belgeleyeceğiz. Asla elini kullanmayacaksın. Dövmek yok. Tekmeyle mi intikam alacağız çocuktan? Hayır. Dövmek yok. Beddua etmek de yok. Şu trafik kazalarında, şurada burada pestil gibi olan canlar var ya, hep analarının bedduaları yüzünden o hale geliyorlar. Bir yaşında çocuğa beddua ediyor anneler. Çatla, geber, imi diyor. Geliyorum, senin çamaşırını yıkıyorum burada zaten diyor. Ya sen çatla diyorsun, melekler çatla diye tembihat alıyorlar oradan. 20 sene sonra, 30 sene sonra melekler sıraya koyuyorlar o senin beddualarını. 30 sene sonra bir tanesini uyguluyorlar çocuğun üzerinde. Sonra trafik canavarı, ana canavarı bu. Ana bedduası. Kundaktaki çocuğa beddua. Ben beddua etmedim, çok sinirlendim de dedim. Zevk için beddua eden yok, herkes sinirlenince beddua ediyor zaten. Ana ne demek? Niye üvey anaya, üvey ana diyorlardı, öbürüne öz ana diyorlar? Ezecek seni çocuk, parmağını kesecek, gene ses çıkarmayacaksın. Kan ağlayacak, gözlerinden kan akacak, hissettirmeyeceksin bunu. Analık, babalık budur. Allah cennet veriyor anneliğin karşılığında. Hem de cebine değil, ayağının altına koyuyor cenneti. Kolay mı? Kardeşler, beddua eden ve döven anne baba başarısızdır. Başarısızdır. Herhangi bir tanemiz, imanımız vesairemiz Nuh Aleyhisselam gibi olabilir mi arkadaşlar? Kaç asır çocuğunu ikna edemedi, bir tokat atmadı çocuğuna ama. El aleme beni rezil ettin, ben peygamberim demedi. Hep yalvardı, yavrum dedi. Yavrum, boğulacaksın gel dedi. O onunla alay etti, o yavrum dedi. Biz sadece şeytana malzeme veririz kızarak ve döverek. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin zamanında adamın birisi içki içmiş. Çok dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. İçki içmiş. Ashab-ı kiram da bunu yakalamışlar. Edepsiz, peygamberin sağlığında sen nasıl içki içersin? Bir girişmişler buna. Efendimiz bakmış ki adamı dövüyorlar. Ne oldu, niye dövüyorsunuz bunu demiş. Ya Resulallah içki içti, bildiğin gibi değil demişler. Ne cevap vermiş? Aferin, bir de Medine'de içiyor, edepsiz, daha çok vurun dememiş. Bu adam bir kere şeytana uydu, içki içti. Şimdi dövüyorsunuz, efkarından bir daha içecek. Niye şeytana yardım ediyorsunuz demiş. Şimdi çocuk sigara içti. Alıyorsun önüne, eski Osmanlı ağası. Ya sigara, ya bu evden gidiyorsun. Maşallah, maşallah. Bu ne demek? Oğlum sigara yetmez, alkol de al demek. O senin evindeyken şeytan yakaladı, kanca attı ona. Atıyorsun dışarı, baltayla kessin diye. Kumar oynadı, milli piyango bileti aldı. Hissettirmeyeceksin, izlemeye devam edeceksin. Adam öldürmesinden iyidir. Kumar oynadı, bir günahı var. Attın dışarı, bir de adam öldürdü. İki günahı olan bir çocuğun babası oldun sen şimdi. Kıyamete kadar yeryüzü 100 defa bozulup yeniden yapılsa onun babası sensin. Başka babası olmayacak onun. Atmakla savamazsın başından. Atacak olsa Nuh Aleyhisselam oğlunu atardı. Atamadı. Atamazsın. Ebu Bekir de oğlunu atamadı. İstediği gibi değildi üstelik. Atmak babalık değil. Bağrına basmak babalıktır. Belki de berbat iş yapacağı yere arabana koyup sen götüreceksin. Bari birisinin arabasını çalıp kaçmasın diye. Akıllı, mantıklı iş yapmak lazım. Zaman çok kötüyse çok akıllı iş yapacaksın o zaman. Bu zaman niye çok kötü? Herkes üzerine düşen şeyi yapmadığı için. İyiler iyiliğin hakkını vermedikleri için. Evlatlarımıza bağırarak bir iş yapamayız biz. Çok sinirlendin ama, ha, kapatırsın odanın kapısını, ışıkları da söndürürsün, sabaha kadar ağlarsın çocuk gibi. Ağlarsın. Sabah ezanıyla kalkar camiye gider, bir de yolda ağlarsın. Çok sinirlendiysen camiden çıkınca bir taşa vur ayağını 5-10 defa, sinirin gitsin. Asla pillerinin bittiğini hissettirme. O zaman şeytan sana madalya bile takar. Masrafsız o çocuğu alacak çünkü. Attıkça o yaklaşıyor. Sen attıkça, sen bağrına yaklaştıkça o yaklaşamıyor bu sefer. Biz mesela 3 tane, 4 tane çocuğumuz var. Bir tanesi canım babacığım diye bize yapışıyor. Biz de oh yavrum tatlım omuzumuza çıkarıyoruz. Öbürü uzakta duruyorsa ben de 5 metre geri gidiyorum. Ya asas bu çocuğa yanaşsana. Bu uzak durana yanaşacaksın. O serseri düşman gibi bana muamele ediyor. Ama o çocuk sen babasın. Doktor diyebilir mi ki ya şu adama bak hep hasta oluyor. Doktor böyle der mi kardeşim? Senin vazifen hastayla ilgilenmek zaten. Babasın baba. Okul müdürü değilsin sen. Okul müdürü yaramazlık yaptı mı çocuk? Veliyi arar gel ya şu çocuğa. Sen kimi arayacaksın? Arayabileceğin bir kişi var. Seni doğuran anandır. O da mezardadır. Arayamazsın. Beni niye doğurdun bu dünyaya getirdin diyebilirsin. Kardeşler, kızma hakkı yoktur babanın annenin. Eğer beddua ediyorsan sen kıyamet gelmeden kıyametin kopmasını istiyorsun demektir. Evladına beddua eden de akıl yoktur ya. Dua et. Yalvar, yakar. Yalvar. Nasıl yalvardı peygamberler? Nasıl gözyaşı akıttılar çocuklar iyi olsun diye? Tuttu mu? Hepsinin duası da tutmadı. Yalvardı, yakardılar Allah'a. Öyle bir defa hacca gidenlere bizim çocuklara dua et diyerek filan değil. Seccadenin üstünde bayılıp kaldığın oldu mu senin hiç? Üzüntünden, ağlamandan. Dua ona denir. Yani meleklerin defteri açıldığında senelerdir aynı dua, aynı dua, aynı dua. Öyle görmeli melekler. Dua budur. Aşk budur. Kardeşler, bir evlat insanı cennete de koyuyor, cehenneme de koyuyor. Dünya hayatını mamur da ediyor, berbat da ediyor. Onun uğrunda biz her şeye katlanacağız. Çocuklarını kazara dövenler gidip çocuklarından özür dilemelidirler. Oğlum bir eşeklik ettik, sen bunu yok say filan demelidirler. Bu da bir maharet. Elbette çocuk bunu değerlendirir. Hah şöyle hizaya gel bakalım, ver şimdi biraz para. Diyebilir çocuk bu. Vereceksin. Vereceksin. Yani Anadolu erkeği bunu kendisine yakıştıramıyor. O zaman ne yap mesela? Sen dövdüysen hanımın desin ki ya çok üzüldü baban seni dövdüğüne filan. Gerçi sen o zaman evde bulunma, gene erkeklik elden gider belki, yani ne olur ne olmaz. Annesi dövdüyse diyeceksin seni dövdü ama o günden beri hiç konuşmuyor annen, çok üzgün. Bazen de böyle tiyatro yapacaksın. Kolay değil kardeşler. Sen 10 dakika nasihat ediyorsun, şeytan uyurken bile rüyasına giriyor bunun. Şöyle et böyle et diye. Yani burada kameraların önünde de çok rahat konuşamadığımı anlıyorsunuz. Arkadaşlar sen iyi bir kız bulmak için çalışıyorsun. İyi bir delikanlı diye kızını arıyorsun. O 14 yaşında rüyasına en kötü müstehcenlikle giriyor. Ona hayatta senin 20 sene anlatamayacağın şeyleri 2 saniyede rüyasında anlatıyor. Sabahleyin kalkıyor çocuk, dünya değişik lan, ne biçim şeyler gördüm bu gece diyor. Sen güya akşam dedesi nasihat etti diye mutlu oluyorsun. Dedesi hacı efendidir, çok iyi nasihatler etti bu çocuğa. Kaç dakika sürdü o nasihat? 5 dakika. Çocuk ne yapıyordu o zaman? Televizyona bakıyordu. Dede konuşuyor, o film seyrediyor. O 5 dakikalık nasihatle Cebrail vahiy getirdi sanki, düzeldi her şey. Böyle değil arkadaşlar. Şeytan 24 saat çalışıyor ya. Fis fis fis koz, fis koz, fis koz, fis koz. Sen 3 dakika nasihatle olmaz. Sabır, sabır, sabır, sabır, sabır. Yok başka çaresi bu işin. Sabredeceğiz. Çocuğunu döven Allah'tan af dilemelidir. Allah her günahımız için bir tokat vurdursaydı bize bir meleğe, pestilimiz çıkmıştı bu dünyada şimdiye kadar. Bize geldi mi Allah'ın affetmesini istiyoruz. Çocuklara gelince, daha bebekken bu çok ağlardı diyor. 25 yaşında delikanlıdan bahsediyor. Bu bebekken ne ağlattı? Bizi hiç uyutmamıştı. Dikkat et. 25 sene önce 3 aylık çocuğun suçunu hatırlıyor. O suçu da ne çok ağlamış çocuk. Sıcacık odada bunaltmıştınız bu çocuğu. Bunu niye hatırlamıyorsun? Baba, anne emniyet müdürlüğü yapamaz arkadaşlar. Dosya tutamazsın. Her akşam yattın mı çocuklarınla ilgili suç dosyalarını sileceksin kafandan, anaysan eğer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabi göstermiş, bu adam cennete girecek demiş. Hazreti Enes de merak etmiş, bu adam kim, ne yapıyor, nasıl cennete giriyor? İzlemiş, izlemiş, bakmış adamın ayrıcalığı yok. Sonunda dayanamış, sen ne farkın var bizden de cennete girecek diyor Resulullah senin için demiş. Ben de bilmiyorum demiş ama her yatarken hiçbir insana ait kim bırakmam içimde, her şeyi unuturum diyor. Yarın sıfır Müslüman olarak kalkıyor. Sen doğurduğun çocuğun 2 yaşındaki, sen hatırlıyor musun? Bu sandalyenin ayağını sen kırmıştın. Bak o zamandan beri değiştirmedin bunu. Evlenmiş, onun da oğlu olmuş. 3 yaşında kırdığı sandalye ayağını hatırlatıyor ona. Annene hediye edilmiş, bu camı sen kırmıştın diyor. Ya insan, bu memleketi satanları bile affetti millette. Sen hala çocuğunu affetmiyorsun. Böyle şey olur mu ya? Adaları madaları Yunan'a verenler bile dost oldu artık bize. Hayır hayır. Hayat böyle değil arkadaşlar. Baba anne suç hatırlamaz. Emzirdiğini hatırlamayacaksın. Allah verdiği her şeyi burnundan getirtiyor mu seni? Her nimeti Allah hatırlatıyor mu bize? Yok böyle değil. Ne yapıyoruz böylece çocukları? Kendimizden uzaklaştırıyor. Ben sana süt emzirdim filan. Ya al git şu sütlerini ana, ne yapayım senin sütünü? Dedirtmemek lazım çocuğa. Sabırlı olacağız. Allah yerler gökler kadar kendisine rahmet etsin. Necip Fazıl'ın elinizdeki broşürde sabırla ilgili bir şiiri var. Onu okuyarak bu dersimize son verelim. Yani sizler okuyacaksınız broşürden ama ben yani Necip Fazıl da bu meclisimizde bu rahmet deryasından payını alsın. Çünkü o da çocuk yetiştiremeden gitti. O bir dünya, çocukları bir dünya. Allah ona da rahmet etsin. Bizim babalarımıza, analarımıza da, bizim çocuklarımıza da hidayet etsin. Onun çocuklarına da hidayet etsin. Elinizdeki broşürü kardeşler, aile kılavuzu olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Göreceksiniz. Hemen Hacı dedelerin diyeceğini biliyorum. Hoca bunu sen 20 sene önce yazacaktın, bize verecektin filan. Hayır, hayır. Bir dakika. Torunların için hocalık yap. Bir mümine yardım et. Yani hiç kimimizin elinden ölmeden fırsat çıkmıyor. Bunu böyle bilelim. Necip Fazıl'ı rahmetle anmak için buradaki şiirini okuyarak bu derse son veriyorum. Sabrın sonu selamet, sabır hayra alamet. Bela sana kahretsin, sen belaya selam et. Felah mı onda felah, silah mı onda silah. Sen de kim oluyorsun, asıl sabreden Allah. Sabır incecik sırat, murat içinde murat. Sabır hakka tevekkül, sabır hakka itimat. Sabırla pişer koruk, yerle bir olur doruk. Sabır, sabır ve sabır, işte Kur'an'da buyruk. Bir sır ki aşikare, avcı yenik şikare, yalnız yalnız sabırda, çaresizliğe çare. Allah rahmet eylesin. Kardeşler, mücahit, alim, müttaki, zahid, insanlığa hayrı olan, büyük insanların babası olmayı, annesi olmayı Allah'tan dileyelim. Allah'ın hazineleri büyüktür, vermekle tükenmiyor. Allah hepimize yardım etsin. Selamun aleyküm.